Ayrım 9, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 111, 8. bölüm. 23 Haziran Perşembe sabahı Üstad Emniyetindeki hava hiç de neşeli değildi. Stockholm'in önde gelen gazetelerinden biri olan Dagens Nyheter'in muhabiri Gustav Wetterstedt'in cinayete kurban gittiğini Östermalm polisinden öğrenince Wallander'i sabahın 3'ünde uyandırmıştı. Wallander tam yeniden dalmıştı ki bu kez Expressen gazetesinden aramışlardı. Hanson da gece defalarca uyandırılmıştı. Sabah saat 7'de toplantı odasında buluştuklarında hepsi de son derece yorgun ve uykusuzdu. Wetterstedt'in evindeki çalışmalar sabahın 5'ine kadar sürmesine karşın toplantıya Nüyberg de gelmişti. Toplantı odasına giderken Hanson Wallander'i kenara çekerek bu soruşturmayı kendisinin yöneteceğini söyledi. ''Bana kalırsa Björk bunların başına geleceğini biliyordu.'' dedi Hanson. ''Bu yüzden emekli oldu.''
''Emekli olmadı.'' dedi Wallander. ''Terfi etti. Ayrıca geleceği görmek onun yetenekleri arasında değildi. Günlük kaygılar ona yetiyordu.''
Ama Wallander, Wetterstedt'in katilini ya da katillerini yakalama işinin sorumluluğunun kendisine verileceğinden emindi. İzin dönemi olduğundan eleman sıkıntısı vardı emniyette. Ann-Britt Höglund'un tatilini ertelemesine çok sevinmişti. Peki ama kendi tatiline ne olacaktı? Bay'la 2 haftalığına Skagen'e gitmeyi planlamıştı. Masaya oturarak çevresindeki yorgun ve bıkkın yüzlere baktı. Yağmur hala yağmasına karşın bulutlar biraz yükselmeye başlamıştı. Önünde santral görevlisinin verdiği bir yığın telefon mesajı vardı. Mesajları bir kenara iterek kalemiyle masaya vurdu. ''Hemen işe başlamamız gerek.'' dedi. ''Olabilecek en kötü şey oldu. Tatil döneminde bir cinayet işlendi. Elimizden gelen en iyi şekilde organize olmalıyız.'' Ayrıca yaz dönemi bayramı da başlamak üzere olduğundan polisler de yoğun olacaklar. Ama cinayet masasında sorun yaratacak bir şey her zaman olur. Bu yüzden bunu unutmadan soruşturmamızı planlamalıyız. Kimse bir şey söylemedi. Wallander Nüyberg'e dönerek teknik araştırmanın nasıl gittiğini sordu.
Yağmur birkaç saatliğine dursa iyi olacak dedi Nüyberg. Cinayet yerini saptamamız için kumun üst tabakasını kazımamız gerekiyor. Kurumadan önce de bunu yapmak neredeyse olanaksız. Aksi halde bir sonuç elde edemeyiz.
Wallander sıkıntıyla konuşuyordu. Her zaman bir aksilik çıkıyor. Yaz dönemi bayramı akşamı hava bozarsa bizim için iyi olur. İşimiz kolaylaşır.
Bu kez futbol işimize gelecek dedi Nüyberg. İnsanların eskiden olduğu gibi bu bayramda çok içeceklerini sanmıyorum. Çoğu kişi televizyon karşısında kıpırdamayacak bile.
Ya İsveç-Rusya maçını kaybederse diye sordu Wallander.
Kaybetmeyecek dedi Nüyberg inatçı bir sesle. Kazanacağız.
Wallander Nüyberg'in fanatik bir futbol izleyicisi olduğunu bilmiyordu.
Umarım haklı çıkarsın dedi.
Her neyse, kayığın yakınında ilginç bir şey bulamadık diye sürdürdü konuşmasını Nüyberg. Ayrıca Wetterstedt'in bahçesi, kayık ve deniz kıyısı arasında kalan kumsalı da inceledik, bir iki şey bulduk. Ama bunların hiçbiri izini sürdüğümüz cinayetle ilgili değil, yalnızca belki biri dışında.
Nüyberg delil poşetini masanın üstüne koydu. Polis kordonunun dışında kalan alanı tarayan polislerden biri buldu bunu, sprey kutusu. Saldırıya uğrama olasılığına karşın kadınların kendilerini korumak için çantalarında taşıdıkları türden göz yaşartıcı sprey.
Bunların İsveç'te kullanımı yasaklanmadı mı diye sordu Höglund.
Yasaklandı evet diye karşılık verdi Nüyberg ama işte burada ya da daha doğrusu polis kordonunun hemen dışında kumların üstünde. Parmak izi olup olmadığına bakacağız belki bir şey çıkar.
Nüyberg poşeti çantasına koydu. O kayığı bir insan tek başına ters çevirebilir mi diye sordu Wallander.
Çok güçlü olmadıkça hayır diye karşılık verdi Nüyberg.
O zaman 2 kişi söz konusu olmalı dedi Wallander.
Katil kayığın altındaki kumu kazmış olabilir dedi Nüyberg duraksayarak.
Wetterstedt'in cesedini kayığın altına koyduktan sonra da kumu yeniden örtmüştür.
Elbette bu da bir olasılık dedi Wallander ama sizlere mantıklı geliyor mu?
Masanın çevresindekiler karşılık vermedi.
Cinayetin evde işlendiğine ilişkin tek bir ipucu bile yok diye sürdürdü konuşmasını Nüyberg. Cinayete ilişkin ne bir kan lekesi ne de başka bir delil bulabildik. Kimse eve zorla girmemiş. Bir şeylerin çalınıp çalınmadığını tam olarak söyleyemiyoruz. Ama bu uzak bir olasılık.
Olağan dışı başka bir şey buldunuz mu diye sordu Wallander.
Bana sorarsan evin kendisi başlı başına olağan dışı dedi Nüyberg. Wetterstedt çok varlıklı olmalı.
Bir süre Nüyberg'in söylediklerini değerlendirdiler. Sonra da Wallander söylenilenleri özetlemesi gerektiğine karar verdi. En önemli şey Wetterstedt'in ne zaman öldürüldüğünü öğrenmek diye söze başladı. Cesedi inceleyen doktor cinayetin büyük olasılıkla kumsalda işlendiğini düşünüyor. Cesedin ağzında ve gözlerinde kum bulundu. Ama adli tıbbın incelemelerinin sonucunu beklememiz gerekecek. Cinayetin neden işlendiğine ilişkin elimizde bir ipucu olmadığına göre olayı çok geniş bir bakış açısıyla ele almamız gerekecek. Wetterstedt'in nasıl bir adam olduğunu öğrenmeliyiz. Arkadaşları kimlerdi, kimlerle görüşürdü, ne tür alışkanlıkları vardı? Karakterine ilişkin bir bakış açısı oluşturarak nasıl bir yaşam sürdürdüğünü saptamalıyız. 20 yıl önce onun çok ünlü biri olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Adalet Bakanıydı. Bazı insanlar için popülerdi ama bazıları da ondan alabildiğine nefret ederdi. Adı bazı skandallara karışmıştı. Cinayet intikam için işlenmiş olabilir mi? Bel kemiği baltayla kırılıyor ve kafa derisi yüzülüyor. Daha önce hiç böyle bir şey oldu mu? Bundan önceki cinayetlerde bu cinayete benzer bazı şeyler bulabilir miyiz? Martinson, bilgisayarının başına geçip araştırma yapmalı ve bugün mutlaka konuşmamız gereken Wetterstedt'in evine gelen gündelikçi kadın var.
Ya bağlı olduğu siyasi parti diye sordu Höglund.
Wallander anladım dercesine başını salladı. Ben de şimdi ondan söz edecektim. Acaba çözüme bir türlü ulaşmayan siyasi bir ya da birkaç gündem söz konusu olabilir mi? Partideki eski arkadaşlarıyla görüşüyor muydu? Bunları da açığa çıkarmalıyız.
Haber tüm ülkeye yayıldığından iki kişi telefon ederek cinayeti üstlendi dedi Swedberg. Bunlardan biri Malmö'deki bir telefon kulübesinden aradı. O denli sarhoştu ki söyledikleri güçlükle anlaşılıyordu. Malmö'deki meslektaşlarımıza onu sorguya çekmelerini söyledik. Diğeri ise Österåker'deki bir mahkumdu. Bu telefonlardan Gustav Wetterstedt'in adının bile hala bazı insanları etkilediği anlaşılıyor.
Bu meslekte yeterince uzun zamandan beri çalışan bizler polis teşkilatının içinde de hala ona diş bileyen bazı polislerin olduğunu biliyoruz dedi Wallander. Onun Adalet Bakanlığı döneminde unutamayacağımız bazı olaylar oldu. Bugüne değin gelip giden Adalet Bakanlarıyla polis şefleri arasında bizler için küçük parmağını dahi kıpırdatmayan tek bakandı belki de Wetterstedt. Görev dağılımı yaptılar. Wallander Wetterstedt'in gündelikçisini sorguya çekecekti. Yeniden öğleden sonra saat 4'te toplanmaya karar verdiler. Yapmamız gereken iki şey var diyerek konuşmasını sürdürdü Wallander. Birincisi fotoğrafçılarla gazeteciler bizi rahat bırakmayacak. Bu medyanın sevdiği türden bir olay çünkü. Kafa derisi yüzen katil gibi gazete başlıklarına şimdiden hazırlıklı olmamız gerek. Onun için de bugün bir basın toplantısı düzenlesek iyi olacak. Basın toplantısını ben yönetmek istemem ama.
Yönetmek zorundasın dedi Swedberg. Sorumluluğu üstlenmek zorundasın. İstemesen bile bunu en iyi sen yapıyorsun. Bunu biliyorsun zaten.
Pekala ama bunu tek başıma yapmak istemiyorum. Hanson'u ve Ann-Britt'i de istiyorum. Saat 1 iyi mi? Herkes kalkmak üzereyken Wallander onlara biraz beklemelerini söyledi.
Kolza tarlasında kendisini yakan kızın soruşturmasını bir kenara atamayız dedi. Aralarında bir bağlantı olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu Hanson şaşkınlıkla.
Elbette hayır diye yanıtladı Wallander. Ben yalnızca Wetterstedt cinayeti üstüne çalışırken bir yandan da kızın kim olduğunu öğrenmemiz gerektiğini söylemeye çalışıyorum.
Bilgisayarda işe yarar bir şey bulamadım dedi Martinson. Harflerin bileşimine ilişkin bir şey de çıkmadı karşıma ama çalışmayı sürdüreceğime söz veriyorum.
Birileri onu merak ediyor olmalı. Genç bir kız. Kimsenin ortaya çıkıp aramaması çok garip doğrusu.
Wallander üzüntüsünü gizlemeye çalışıyordu. Yaz aylarında yaşıyoruz diyerek sözlerine devam etti Svedberg. Gençler bu mevsimde sürekli yolculuk yaparlar. Onun yokluğunun fark edilmesi birkaç hafta sürebilir.
Haklısın dedi Wallander. Sabırlı olmalıyız. 8'e çeyrek kala ayrıldılar. Hepsinin de işi yoğun olduğundan Wallander toplantıyı kısa kesmişti. Odasına gidince telefonuna gelen mesajlara bir göz gezdirdi. Acil bir şey yoktu. Çekmecesinden bir not defteri çıkararak sayfanın üstüne Gustav Wetterstedt'in adını yazdı. Sonra koltuğunda kaykılarak gözlerini kapadı. Onun ölümü bana ne anlatıyor? Kim bir adamın bel kemiğine baltayla vurup kafa derisini yüzer? Wallander yerinden doğruldu. Not defterine yazmaya başladı. Gustav Wetterstedt'in bir hırsız tarafından öldürüldüğünü söyleyecek herhangi bir delil yok elimizde. Ama yine de bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Bu rastgele işlenmiş bir cinayet değil. Tabii katil tımarhaneden kaçmış bir deli değilse. Katil hiç telaşa kapılmadan cesedi sakladı. Bu yüzden de intikam olasılığı hala geçerli. Acaba Gustav Wetterstedt'ten kim intikam almak ve onu öldürmek ister? Wallander kalemini bırakarak yazdıklarının yüzünü buruşturarak okudu. Daha çok erken diye geçirdiği içinden olanaksız sonuçlara ulaşmaya çalışıyorum. Oysa daha fazla şeyler öğrenmem gerek. Ayağa kalkarak hızla ilerledi. Emniyetten çıktığında yağmurun durduğunu gördü. Sturup'taki meteoroloğun hava tahmini doğru çıkmıştı. Wallander vakit kaybetmeden doğruca Wetterstedt'in villasına gitti. Kumsaldaki polis kordonu henüz kaldırılmamıştı. Nüyberg işinin başına dönmüştü bile. Elemanlarıyla birlikte kumsaldaki muşambayı kaldırıyordu. Polisleri izlemeye gelmiş kalabalık bir meraklı topluluğu vardı. Wallander Wetterstedt'in anahtarlığındaki anahtarları deneyerek sonunda villanın kapısını açtı ve doğruca çalışma odasına gitti. Sistematik bir şekilde Höglund'un bir gece önce başlattığı araştırmayı sürdürdü. Wetterstedt'in sözcükleriyle gündelikçi kadının adını öğrenmesi yarım saatini aldı. Kadının adı Sara Björklund'tu. Kentin batı yakasındaki büyük depoların hemen arkasında Stierborgsgangen sokağında oturuyordu. Masanın üstündeki telefona uzanarak numarayı çevirdi. Telefon 8 çalıştan sonra açıldı. Wallander karşısında sert bir erkek sesi duydu. ''Sara Björklund'u arıyordum.'' dedi Wallander. ''Evde değil.'' diye karşılık verdi anam. ''Onu nerede bulabilirim acaba?'' ''Kimsiniz?'' diye sordu adam baştan sağma bir sesle. Üstad polisinden Kurt Wallander. Karşı tarafta uzun bir sessizlik oldu. Orada mısın diye sordu Wallander sabırsızlandı gizlemeye gerek görmeden. Bunun Wetterstedt'le bir ilgisi var mı diye sordu adam. Sara Björklund benim karım. Onunla konuşmam gerek. Malmö'de bugün akşama doğru dönecek. Onu ne zaman bulabilirim? Saat kaçta? Net olmaya çalış. 5'e kadar evde olacağını sanıyorum. O zaman 5'te sizde olacağım diyerek telefonu kapattı Wallander. Evden dışarı çıkarak kumsala Nüyberg'in yanına gitti. Polis kordonunun arkası bir aydı kalabalıklaşmıştı. Bir şey buldun mu diye sordu. Nüyberg bir elinde kum dolu bir kovayla duruyordu. Hayır bulamadım dedi ama eğer burada öldürülmüş ve yere kumların üstüne düşmüş olsaydı mutlaka kan izleri olacaktı. Belki kan sırtından akmayacaktı fakat başından mutlaka akacaktı. Ortalık kan gölüne dönmüş olmalı. Kafada büyük damarlar vardır. Wallander onaylarcasına başını salladı. Sprey kutusunu nerede bulmuştun diye sordu. Nüyberg kordonun arkasındaki yeri gösterdi. Onun bu cinayette bir ilgisi olduğunu hiç sanmıyorum dedi Wallander. Ben de diye karşılık verdi Nüyberg. Wallander tam arabasına doğru giderken birden Nüyberg'e bir sorusu daha olduğunu hatırladı. Bahçe kapısının yanındaki lambanın ampulü patlamış dedi. Ona bir bakar mısın? Nesine bakmamı istiyorsun diye sordu Nüyberg merakla. Ampulü mü değiştirmemi istiyorsun? Lambanın neden yanmadığını öğrenmek istiyorum yalnızca. Hepsi bu. Emniyete döndü. Gökyüzü kara bulutlarla kaplanmıştı ama yağmur yağmıyordu. Gazeteciler sürekli arıyorlar dedi Ebba Wallander danışmanı önünden geçerken. Saat 1'deki basın toplantısına gelsinler dedi Wallander. Unbrit nerede? Bir süre önce dışarı çıktı ama nereye gittiğini söylemedi. Johansson Galiba Per Okeson'un ofisinde arayayım mı?
Basın toplantısına hazırlanmalıyız. Toplantı odasına bir iki sandalye daha koydurt. Kalabalık olacak.
Wallander toplantıda basına söyleyeceklerini hazırlamak üzere odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra da Höglund içeri girdi.
Salomonson'un çiftliğine gittim. Sanırım kızın onca benzini nereden bulduğunu öğrendim.
Salomonson'un ahırından mı?
Höglund evet dercesine başını salladı.
Hiç olmasa bir sorun çözüldü dedi Wallander. Bu da genç kızın oraya yürüyerek gelebileceğini gösterir.
Arabayla ya da bisikletle oraya gitmiş olma olasılığını düşünmeye artık gerek kalmadı, yürümüş olmalı.
Acaba Salomonson onu tanıyor muydu diye sordu Höglund.
Wallander yanıt vermeden bir an düşündü. Hayır dedi sonra da. Salomonson yalan söylemiyordu. Kızı daha önce hiç görmemişti.
O zaman kız tamamen bir rastlantı sonucu oraya gitmiş olmalı. Salomonson'un ahırına girerek şişeler dolusu benzini bulmuş ve yanına 5 şişe alıp kolza tarlasına gitmiş. Sonra da benzini üstüne dökerek kendini yaktı.
Evet, hepsi bu işte dedi Wallander. Kızın kim olduğunu öğrensek bile tüm olanları büyük olasılıkla hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
Kahve içip basın toplantısında neler söyleyeceklerini tartıştılar. Hanson yanlarına geldiğinde saat 11 olmuştu.
Per Okeson'la konuştum dedi. Başsavcıyla bağlantı kuracağını söyledi bana.
Wallander şaşkınlıkla başını kaldırıp baktı. Neden?
Gustav Wetters de çok önemli biriydi. 10 yıl önce bu ülkenin başbakanı öldürüldü. Şimdi de eski bir adalet bakanı öldürülüyor. Bana kalırsa Okeson bu cinayeti soruşturmasına daha özel bakılıp bakılmayacağını anlamaya çalışıyor.
Eğer bugün hala Adalet Bakanı olsaydı bu sözleri anlayabilirdim dedi Wallander. Ama uzun zamandan beri kamu görevlerini arkasına bırakmış bir emekliden bahsediyoruz.
Okeson'la o zaman bir de sen konuş dedi Hanson. Ben onun söylediklerini aktardım yalnızca.
Saat tam 1'de toplantı odasındaki küçük kürsüde yerlerini aldılar. Basınla yapacakları bu toplantıyı ellerinden geldiğince kısa kesmeye çalışma konusunda aralarında anlaşmışlardı. Toplantının en önemli amacı saçma sapan spekülasyonların önünü kesmekti. Bu nedenle Wetterstedt'in nasıl öldürüldüğü sorusuyla karşılaştıklarında bilinçli olarak somut bir şeyler söylememeye karar vermişlerdi. Özellikle de kafa derisinin yüzüldüğüne ilişkin bir şey söylemeyeceklerdi. Gazeteciler toplantı odasına doluşmuşlardı. Wallander'in tahmin ettiği gibi ulusal gazeteler Gustav Wetterstedt'in ölümünün çok önemli bir olay olduğuna karar vermişlerdi. Wallander kalabalığa baktığında 3 televizyon kanalının kameralarını gördü. Daha sonra toplantı bitip de son gazeteci de salondan çıktığında Wallander toplantının alışılmışın dışında iyi geçtiğini fark etti. Soruşturmanın selameti açısından yanıtların sınırlı ve kısa olmasına gazetecilerden herhangi bir olumsuz tepki gelmemişti. Haberciler Wallander'le iş arkadaşlarının oluşturduğu görünmez duvarı delip geçemeyeceklerini anlamışlardı. Onlar gittikten sonra Wallander yerel bir radyo istasyonundan gelen muhabirin sorularını Höglund'da bir kameranın karşısında sorulan soruları yanıtlıyordu. Wallander arkadaşına bir göz atınca televizyon kameralarının önünde olmadığına şükrettiği içinden. Basın toplantısının sonunda Per Okeson dikkat çekmeden salona girerek en arka sıraya oturmuştu. Şimdi de yerinden kalkmış Wallander'in yanına gelmesini bekliyordu.
Başsavcıya haber vereceğini duydum dedi Wallander. Sana herhangi bir talimat verdi mi?
Her şeyden haberdar olmak istiyor diye yanıt verdi Okeson. Senin beni her şeyden haberdar etmen gibi.
Her gün sana yaptıklarımıza ilişkin kısa bir özet göndereceğim dedi Wallander. Tabii ki olayda önemli ipuçlarını ele geçirdiğimizde de.
Somut bir şeyler bulabildiniz mi?
Hayır.
9. ayrımın sonu. Sayfa 122.